Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 6 Şit, İnsanlar Tanrı'ya Döndükleri Zaman. Bu bölüm, Yaratılış 4, ayet 25-6, 2'ye dayanmaktadır. Adem'e ruhsal doğum hakkını miras alacak bir oğul daha verildi. Bu oğula Şit adı verildi. Şit, bağışlamak ya da telafi anlamına gelir. Annesi şöyle dedi: Tanrı Kayın'ın öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı. Şit, Adem'e diğer iki oğlundan daha çok benziyordu. Değerli bir karakteri vardı ve Habil'in izinden gidiyordu. Ne var ki Kayın gibi o da anne ve babasının günahlı doğasını miras almıştı. Ancak kurtarıcı bilgisine sahipti ve doğrulukla yetiştirilmişti. O da Habil'in yaptığı gibi günahlı insanların zihinlerine yaratıcıya saygı duymaları ve söz dinlemeleri amacıyla eğitti. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rab'be yakarmaya başladı. Her iki taraf arasındaki fark daha da belirginleşti. Bir taraf Tanrı'ya bağlı kalırken diğer taraf küçümseme ve söz dinlemezlikle yaşıyordu. Adem ve Havva günaha düşmeden önce Aden'de başlatılan Sept gününü tutuyorlardı. Cennetten çıkarıldıktan sonra da tutmaya devam ettiler. Onlar herkesin eninde sonunda öğreneceği gerçeği çoktan öğrenmişlerdi. Tanrı'nın buyrukları kutsal ve değişmezdi. Bunları çiğneyenler mutlaka karşılığını alacaktı. Sept günü Tanrı'ya sadık kalan herkes tarafından saygı görmüştür. Ne var ki Kayın ve onun soyu Tanrı'nın dinlendiği güne saygı göstermedi. Kayın bir kent kurmuş, ona en büyük oğlunun adını vermişti. Rabbin huzurundan uzaklaşmış, yeryüzünde mal varlığına kavuşup çeşitli zevklere kapılarak yaşamaya başlamıştı. Bu çağın ilahına tapan insanların başında yer alıyordu. Onu izleyenler, dünyasal ve maddi varlığa bağlılıklarıyla tanınıyorlardı. Tanrı'nın insana yönelik tasarısına karşı duruyorlardı. Beşinci kuşaktan olan Lemek, bütün bunlara ek olarak çok eşli bir yaşam biçimini benimsedi. Habil'in kırsal bir yaşamı vardı. Şit'in izleyicileri de aynı yolu izlediler. Yeryüzünde yabancılar ve konuklar olarak yaşadılar. Çünkü onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzuluyorlardı. İbraniler 11, ayet 13-16. İki insan sınıfı bir süre için ayrı kaldılar. Kayın'ın soyu, önceden Şit'in çocuklarının yaşadığı vadilere ve yaylalara yerleştiler. Şit'in halkı ise Kayın'ın soyunun kirletici etkisinden kaçmak için dağlara çekildi. Orada pak yüreklerle Tanrı'ya tapındı. Ne var ki zaman geçtikçe vadinin ve dağların sakinleri birbirine karışmaya başladı. Tanrı oğulları insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Şit'in çocukları bu evliliklerle Rabbin hoşnutsuzluğuna yol açtılar. Tanrı'ya tapınanların çoğu sürekli olarak önlerinde duran ayartılarla günaha düştüler ve karakterlerindeki kutsallığı yitirdiler. Yozlaşmış insanlarla beraber olarak onlara benzediler. Yedinci buyruğu göz ardı ettiler ve kendilerine seçtikleri kadınlarla evlendiler. Şit'in çocukları Kayın'ın yolunda yürüdü. Zihinlerini mal varlığı ve dünyasal zevklerle doldurdular. Rabbin buyruklarını göz ardı ettiler. Günah yeryüzünde çoğaldı. Adem'in ömrünün uzunluğu. Adem hemen hemen 1000 yıl boyunca kötülüğün hızını kesmeye çalıştı. Soyunu Rabbin yolunda eğitmesi gerektiği buyurulmuştu. Tanrı'nın kendisini açıkladıklarını dikkatlice yüreğinde sakladı ve sonraki kuşaklara aktardı. İnsanın cennetteki kutsal ve mutlu durumunu 9. kuşağa varıncaya kadar anlattı. Tanrı'nın buyruklarına uymanın ne denli gerekli olduğunu ve Tanrı'nın merhamet ederek onların kurtuluşu için nasıl bir çare sunduğunu açıkladı. Ancak işlediği günah ve neden olduğu keder yüzünden sık sık insanların acı sistemleriyle karşılaştı. Adem, Aden bahçesinden çıktığı zaman ölmek zorunda olduğu düşüncesiyle dehşete kapılmıştı. Kendi günahından, Habil'in ölümünden ve Kayın'ın reddedilmesinden ötürü büyük acılar çekmişti. Ölüm cezası ona en başta korkutucu görünse de, acı ve kederle dolu insan yaşamına son vermenin Tanrı'nın merhametinden kaynaklandığını anladı. İnsanlığın o ilk çağları, sanıldığı gibi cahillik ve barbarlığın hüküm sürdüğü bir dönem değildi. İnsanların büyük bedensel ve zihinsel güçleri vardı. Üstünlükleri rakipsizdi. Zihinsel yetenekleri gelişmişti. Tanrı korkusundan zevk alanlar, yaşamları boyunca bilgi ve bilgelik kazanmaya devam ettiler. çağımızın gösterişli bilginleri, zihinsel ve bedensel açıdan üstün güce sahip olan ilk insanların yanında zayıf kalırlardı. İnsanın ömrü kısaldıkça ve bedensel gücü azaldıkça zihinsel yetenekleri de zayıflamaya yüz tuttu.
Çağdaş insanların kendilerinden öncekilerin başarılarından yararlandıkları doğrudur. Üstün zihinli insanlar çalışmalarını sonraki kuşaklara bıraktılar. Ama o zamanki insanların üstünlükleri o kadar büyüktü ki. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan ilk insan yüzlerce yıl aralarında yaşadı. Adem, yaratıcıdan yaratılış tarihini öğrenmişti. 900 yılın olaylarına ise bizzat tanık oldu. İlk insanların öğrendiklerini koruyacak ve kendilerinden sonrakilere eksiksiz bir şekilde iletecek güçlü bellekleri vardı. 7 kuşak, yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde hep birlikte yaşadı. En eskilerin bilgi ve deneyim dağarcığı yüzlerce yıl yeni kuşaklara sunuldu. O çağlar dinsel karanlığın değil, büyük aydınlığın hüküm sürdüğü çağlardı. Bütün dünyanın Adem'den öğretiş alma fırsatı vardı. Rab'den korkanlar için Mesih ve melekler öğretmenlik yapıyordu. Ayrıca Tanrı'nın bahçesinde gerçeğin sessiz bir tanığı daha vardı. Bu tanık yüzlerce yıl boyunca insanların gözü önündeydi. Adem bahçesi girişinde nöbet tutan meleklerle birlikte gerçeği hatırlatıyordu. Bahçenin güzelliği ve içindeki iki ağacın öyküsü çürütülemeyecek kanıtlar arasındaydı. Tanrı'nın varlığı ve yüce yetkisi, insanların aralarında duran Adem'e sorma zahmetine katlanmadıkları gerçeklerdi. Günahın baskın çıkmasına rağmen etkileyici zekaya ve harika sıfatlara sahip kutsal insanlar yok değildi. Bu kişilerin önemli bir görevi vardı. Yalnız kendi çağlarındaki insanlara değil, gelecek kuşaklara doğru karakterli olmanın önemini vurgulamalı ve Tanrı yolunu öğretmeliydiler. Kutsal yazıda yalnızca birkaçının adı geçse de her çağda Tanrı'nın kendisine içtenlikle tapınan sadık tanıkları olmuştur. Hanok, hiç ölmeyen ilk kişi. Hanok 65 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu. Ondan sonra 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Gerçek iman sahiplerinden, vaat edilen soyun öncülerinden biriydi. Günaha düşüşün öyküsünü ve Tanrı'nın lütfunu Adem'in ağzından dinlemiş, gelecek kurtarıcıya gönül bağlamıştı. İlk oğlunun doğumundan sonra Hanok daha yüksek bir deneyim yaşadı. Çocuğun babasını nasıl sevdiğini, babasının korumasına nasıl rahatça güvendiğini ve kendi yüreğinde oğluna duyduğu derin şefkati gördükçe Tanrı'nın kendi oğlunu sunmasındaki sevgiye ilişkin harika bir ders aldı. Tanrı'nın Mesih aracılığıyla sunduğu olağanüstü sevgi düşüncelerini gece gündüz meşgul ediyordu. Bu sevgiyi birlikte yaşadığı insanlara da açıklamaya çalışıyordu. Hanok'un Tanrı ile beraberliği trans ya da görümde kalmıyor, yaşamın bütün uğraşlarına yansıyordu. Bir koca, baba, arkadaş ve vatandaş olarak Rabbin sarsılmaz hizmetkarıydı. Yüreği Tanrı'nın isteğiyle uyum içindeydi. İki kişi anlaşmadan yürür mü? Amos 3, ayet 3. Bu kutsal yürüyüş 300 yıl sürdü. Zaman akıp geçtikçe Hanok'un imanı güçlendi, sevgisi arttı. Hanok'un üstün bilgisi vardı. Tanrı'dan özel esinler alıyordu. Buna rağmen en alçak gönüllü insanlardan biriydi. Rabbin huzurunda beklemesini biliyordu. Hanok için dua, ruhun soluğu gibiydi. Hanok göksel bir ortamda yaşıyordu. Tanrı kutsal melekleri aracılığıyla Hanok'a yeryüzünü tufanla yok etme amacını açıkladı. Ona kurtuluş tasarısını daha yetkin bir şekilde gösterdi. Mesih'in ikinci gelişiyle dünyanın sonu arasındaki bağlantıları ona bildirdi. Hanok ölen insanlar için kederliydi. Doğru insanlarla kötü insanlar birlikte toprağa dönüyordu ve bu onların sonu oluyordu. Mezarın ötesinde doğruların nasıl bir yaşam sürdüğünü göremiyordu. Mesih'in ölümü ve kutsal meleklerle birlikte halkını mezardan kurtarmak için geri dönüşü Hanok'a bir görüm aracılığıyla gösterildi. Mesih'in ikinci gelişine dek dünyanın ne denli çürüyeceğini de gördü. Tanrı'nın buyruklarını ayaklar altına alan ve Mesih'in kefaretini hor gören kibirli bir kuşak çıkacağını öğrendi. Doğru insanlar yücelik ve onur tacına kavuşurken kötü insanların nasıl ateşle mahvolacağını anladı. Hanok doğruluğu öğretiyor, dinleyen herkese Tanrı'nın bildirilerini iletiyordu. Kain'in Tanrı'nın huzurundan kaçtığı diyarda Hanok, görümdeki harika sahneleri anlatmaya başladı. İşte Rab herkesi yargılamak üzere kutsallarının on binlercesiyle geliyor. Tanrı yoluna aykırı olup, tanrısızlıkta yapılan tüm işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği tüm haşin sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Hanok, Tanrı'nın Mesih'teki sevgisini ilan ederken, baskın çıkan günahlara işaret ediyor ve suç işleyenin mutlaka yargılanacağını bildiriyordu. Tanrı adamları yalnızca hoş konulardan söz etmezler. Tanrı, habercilerinin ağzına iki ucu keskin bir kılıç gibi olan sözünü koyar. Nitekim bazı kişiler insanları uyarmışlar ama kalabalıklar daha büyük bir cesaretle kötülüklere sarılmışlardır. En son kuşak da Rabbin habercilerinin uyarılarını aynı şekilde hafife alacaktır.
Hanok, etkin bir çalışma yaşamına rağmen Tanrı ile beraberliğini aksatmadan sürdürüyordu. Bir süre insanların arasında kaldıktan sonra ıssız yerlere çekiliyor, Tanrı bilgisine duyduğu açlığı ve susuzluğu ifade ediyordu. Tanrı ile sürekli beraberlikte bulunan Hanok, Tanrı'nın benzerliğine giderek daha fazla dönüştü. Yüzü İsa'nın yüzündeki ışıkla parlıyordu. Yıllar geçtikçe insan suçlarının yoğunluğu giderek artıyor, aynı şekilde Tanrı'nın yargısının karanlık bulutları da çoğalıyordu. Ne var ki Hanok, insanları uyararak, yalvararak ve suça karşı durarak Tanrı yolunda yürümeye devam etti. Uyarıları günahı ve zevki seven insanlar tarafından kulak arkası edilse bile Hanok, Tanrı'nın beğenisini kazanmıştı. Tanrı onu günahlı dünyadan alıp göksel sevinçlere kavuşturana dek kötülüğe karşı mücadelesini sürdürdü. Hanok göğe alınıyor. O kuşağın insanları bu dünyada hazine biriktirmeyen Hanok'la alay ettiler. Ancak Hanok'un yüreği sonsuz hazinedeydi. Kralın Siyon'un ortasındaki yüceliğini görmüştü. Hem düşüncesi hem de konuşması gökle ilgiliydi. Suçlar arttıkça Tanrı'nın evine duyduğu özlem de artış gösteriyordu. Hanok 300 yıl boyunca Tanrı yolunda yürüdü. Her gün ona daha yakın olmak istiyordu ve öyle de oluyordu. Sonunda Tanrı Hanok'u yanına aldı. Yeryüzünde o zamana dek süren Tanrı'yla yolculuk artık kutsal kentin içinde devam ediyordu. Hanok oraya giren ilk insan oldu. Hanok'un yokluğu yeryüzünde hissedildi. Hem doğru hem de kötü olan insanlar Hanok'un gidişine tanık olmuşlardı. Onu sevenler her yeri araştırdılar ama bulamadılar. Tanrı'nın onu aldığını söylediler. Hanok'un göğe alınması aracılığıyla Rab önemli bir ders vermek istemişti. Adem'in günahının korkutucu sonuçlarından ötürü insanlar ümitsizliğe kapılabilirlerdi. Birçokları şöyle demeye hazırdı. Biz Rab'den korktuk ve buyruklarını yerine getirdik de ne oldu? İnsanlığın üzerindeki ağır lanetten ötürü hepimizin payı ölüm mü olacak? Şeytan, doğrular için ödül ve kötüler için ceza olmadığı inancını insanlara aşılamaya çalışıyor, Tanrı'nın buyruklarına uymanın olanaksız olduğunu öne sürüyordu. Oysa Tanrı, Hanok'u göğe alarak buyruklarını yerine getirenler için ne yapacağını gösterdi. İnsanlara Tanrı'nın yasasına uymanın mümkün olduğu öğretildi. Lütuf sayesinde ayartılara direnmek, pak ve kutsal bir yaşam sürmek mümkündü. Hanok'un göğe çıkması, bu yaşamın ötesindekilerle ilgili peygamberliğin gerçek kanıtıydı. Bu dünyadan sonra söz dinleyenler için sonsuz yaşam, suçlular içinse ölüm vardı. İman sayesinde Hanok, ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmasından önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İbraniler 11, ayet 5. Bu peygamberin olgun karakteri, Mesih'in ikinci gelişinde yeryüzünden satın alınmış olan kişilerde bulunması gereken kutsallığı temsil etmektedir. O zaman tıpkı tufandan önce olduğu gibi günahlar baskın çıkacaktır. İnsanlar göğün yetkisine baş kaldıracaklardır. Ancak Tanrı'nın halkı, Hanok gibi Mesih'in benzerliğine dönüşene dek yürek paklığının ve Tanrı'nın isteğinin ardınca gideceklerdir. Hanok gibi onlar da dünyaya Rabbin ikinci gelişini ilan edecekler, kutsal ve örnek bir yaşam sürerek Tanrı yoluna düşman olanların günahlarını mahkum edeceklerdir. Hanok nasıl göğe alındıysa, yaşayan doğru insanlar da ateşe atılmadan önce yeryüzünden alınacaklardır. Bakınız 1. Korintliler 15, ayet 51-52, 1. Selanikliler 4, ayet 16-18.